Müzik molamızın ardından Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Profesör Doktor Şengül Aydüngül hocamız ile birlikteyiz sevgili dinleyenler. Hocamız ile birlikte Betonya Antik Liman Kenti kazılarındaki son durum hakkında konuşacağız. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Yayınımıza geçmeden önce dinleyenlerimiz için sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Çok teşekkür ediyorum beni tekrar misafir ettiğiniz için. Batone'ye giderek ilgi görüyor. O yüzden de beni sık sık davet ediyorsunuz. Ben Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü kurucularındanım. 2004 yılında bölüm kuruldu ama ondan öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda uzun yıllar çalıştım. Bu arada Hacettepe Üniversitesi'nde doktoramı tamamlamıştım. Doktoramı yaptığım süre içerisinde Louvre Müzesi'nden de bir bursum var. Bugünlerde gündemde olan, bu soygunuyla gündemde olan Louvre Müzesi'nde doktoramın bir bölümünü tamamlamıştım. Sonra Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümünü kurduk ve çok fazla görevlerim oldu. Kültür Bakanlığı'nda çalışırken İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Ayasofya Müzesi gibi müzelerde çalıştım. 20 yılım üniversiteye gelmeden, akademik yaşama başlamadan evvel 20 yılım benim Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda müzelerde geçti. Onun ayrı bir tadı vardı tabii. Orada aldığım çalışmalar, orada aldığım eğitim. Çünkü Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndaki görevlerde de bir hep eğitim alırsınız. Müzecisiniz, sürekli kendinizi geliştirirsiniz. Onun etkilerini, faydalarını ben üniversitedeki akademik hayatımda çok gördüm. Bu arada ülkede üç ayrı yerde kültür varlıklarını koruma kurullarında kurul üyelikleri yaptım. Trabzon, Edirne ve en son Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu üyeliği. National Geographic gibi pek çok Atlas dergisi gibi pek çok yayın kuruluşunda da danışmanlıklar, editörlükler yaparak arkeolojiyi bir taraftan bilim dünyasının dışında da popüler tarzda insanlara, ülkemizin insanlarına tanıtmak gibi bir misyonum da oldu.
Teşekkürler hocam. Hocam birkaç ay öncesinde Batone Antik Liman Kenti hakkında sizlerle bilgilendirici bir yayın yapmıştık. Şimdi ise kazıda gelinen son durum, bulunan yeni bulgular hakkında konuşmak istiyoruz. Ancak bilmeyen dinleyenlerimiz için Batone kazıları nasıl başladı ve antik kenti arkeolojik açıdan özel kılan temel unsurlar nelerdi?
Batone Antik Kenti bizim üniversitemiz adına yürütülen ilk ve tek Cumhurbaşkanlığı kararlı kazıdır. Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı, ülkemizde yapılan değişik kazı türleri vardır. Bir müzelerin kurtarma kazıları. Ayrıca ülkenin bir takım gelişim projeleri için yapılan kazılar. Bunların süreleri bellidir ve bu kısa sürede yapılan çalışmalardır. Ama Cumhurbaşkanlığı kararlı kazı artık başladıktan sonra çok uzun yıllar devam edecek bir bilimsel çalışmadır. Böyle bir çalışma ilk defa Batonya kazılarıyla İstanbul Küçükçekmece Gölü'nün kenarında Avcılar kıyılarında başladık. Biz 2009 yılında başladık bu çalışmalara. Ve başladığımızdan beri bugüne kadar gelinen aşamada çalışmalarımıza pek çok ülkeden ve pek çok kuruluştan insanlar, bilim insanları, öğrenciler katıldı. Son aşamada Amerika, İtalya, Almanya, Yunanistan, Polonya gibi ülkelerden hem bilim insanları hem de öğrenciler bu çalışmalara katılıyor. Çalışmalarımız çok kapsamlı. Yaklaşık 120 kişiyi buluyor bir sezon içerisinde. Tabii bütün bunların hepsi aynı anda gelmiyor. Gruplar halinde çalışmalar devam ediyor. Gruplar halinde, örneğin Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün ekibi geliyor. Onlar çalışmalarını bitirdikten sonra başka bir ekip geliyor. Ama tabii ki bu çalışmalar Kocaeli Üniversitesi'nin yürütücülüğünde ve başkanlığında yürüyor. Bizim üniversitemizin arkeoloji bölümü öğrencilerinin dışında başka bilim dallarından da tarihtir, jeolojidir, tıptır, özellikle adli tıptan katılan hocalarımız ve bilim insanlarımız çok oluyor.
Anladım hocam. Peki hocam, ilk bulgularla bugünkü tabloyu karşılaştırdığınızda kazının geldiği nokta size neler söylüyor?
Tabii ilk yıllarda biz orada çok başlangıç aşamasındaydık. Sadece yüzeyde gördüğümüz bir takım kalıntılar, seramik parçaları gibi bir arkeolojik verilerden yola çıkarak burada geçmişte şu tarihten şu tarihe kadar bir insanlık izinin varlığını tahmin edebiliyorduk. O tarihler de şöyle 400 bin yıldan günümüze kadar olan bir insanlık geçmişinin bütün izlerini biz orada yüzeydeki bulduğumuz çanak çömlek parçaları, taş aletler veya biraz arkeolojik yapı kalıntılarından anlamıştık. Ve o yüzden de orada biz çalışmalara başladık. Zaten kazıyı yürüttüğümüz yer Avcıların Firuzköy Yarımadası. Yani bir göl kenarı ama geçmişte göl değil orası. Marmara Denizi'nin bir koyu şeklinde Küçükçekmece Gölü sonra lagünleşmiş bir yer. Ve biz oraya baktığımızda, coğrafyaya baktığımızda geçmişini de düşünerek, bugünkü şartlarını değil çünkü arkeolog olarak biz bir yere baktığımızda oranın geçmişte nasıl olabileceğini hep hayal ederiz. Kuzeyden gelen bir nehir var. Nehir gölle birleşiyor, göl denizle birleşiyor. Böyle bir coğrafyada İnsanlık tarihi mutlaka gelişmiş olmalıydı. Burada pek çok kişi yaşamış olmalıydı ve tarih boyunca böyle güzel bir coğrafya yaşam şartları için çok uygun. Çünkü temiz su var, besin kaynakları var. Geçmişte oranın doğasının yeşil ve oldukça verimli bir alan olduğunu fark edebiliyoruz. Denizcilik için çok ideal bir görüntüsü var. Ve böyle bir coğrafyada mutlaka geçmişe ait izlerin yoğun olduğunu tahmin ediyorduk. İlk kazılara başladığımızda tabii ki başlangıç aşamasında işte yollar, liman kalıntılarıyla karşılaştık. Ama şu anda 15 yılı geçti. Artık dev bir antik kentin büyük bir bölümü olmasa bile bazı bölümlerini ortaya çıkardık ve bunların neler olduğunu artık anlamaya başladık. İlk yıllardaki görüşlerimiz daha sonraki yıllarda yaptığımız kazılarla bazen örtüştü, bazen de bizi başka bir yola götürdü. Hani bir yapı kazarken mesela bunu bir kilise diye düşündük ama sonradan onun bir hastane binası olduğunu anladık. Pek çok her yıl yeni bilgilerle, yeni buluntularla oranın tarihinin ve oranın geçmişinin, insanların sosyal yaşamının daha iyi aydınlatılmasını sağlıyoruz.
Anladım hocam. Hocam peki benim de merak ettiğim bir şey var, onu da sormak istiyorum. Hangi uygarlıkların orada yaşadığını düşünüyorsunuz hocam?
Şöyle, bugünlerde çok meşhur biliyorsunuz Göbekli Tepe, Karahan Tepe, o civarda yaşamış insanlar yaklaşık 12 bin yıl evvel o bölgede yaşandığı söyleniyor. Orada yaşamış insanlarla aynı dönemde Küçükçekmece Gölü'nde de insanlar yaşamış. Bunu nereden anlıyoruz? Aynı aletleri kullanmışlar. Aynı taş aletleri kullanmışlar. Biz bunları bulduk. Yaklaşık 12 bin yıl evvel orada da bir tarımsal faaliyet başlamış ve o bölgede Avrupa'daki ilk tarımın başladığı nokta olarak görebiliriz bulduğumuz aletlere göre. Çünkü tarım bilgisi Anadolu'dan Trakya üstünden Avrupa'ya geçti ve biz de bu bilginin buradan Anadolu'dan gelip de Avrupa üzerindeki ilk tarımın yapıldığı nokta olarak Batonya ve yani Küçükçekmece Gölü çevresini söyleyebiliriz. Sonrasındaysa yani biz buna Neolitik dönem diyoruz. Yani insanların ilk tarıma başladığı dönem, yerleşik hayata başladığı dönem diye kısaca biliniyor. Sonrasındaysa Tunç Çağı'na ait izleri de bulduk. Biz bu izleri bulduğumuz zaman Tunç Çağı'na ait izler, yani erken Tunç, günümüzden 5000 sene önce diyelim. İstanbul'daki bu bilgiler çok azdı, çok zayıftı. Biz de bunu kuvvetlendirdik. İstanbul'un erken Tunç Çağı'na ait kalıntılarının bilinenin bir parçası olarak burada da var olduğunu ispatladık. Ayrıca bu bölgenin Truva ile de ilişkisi olduğunu, hani tarih öncesi çağlarda biliyorsunuz meşhur bir Truva vardır. Truva ile de ilişkisi olduğunu, onlarla deniz yoluyla ticaret yaptığını, bulduğumuz aletlerden, bulduğumuz seramik parçalarından anladık. En önemlisi de milattan önce yaklaşık 4000'li yıllarda Hititlerin Anadolu'da büyük bir uygarlık kurduğunu biliyoruz. Pardon, 3600'lü gibi. 3600 diyorum, günümüzden 3600 yıl evvel. Hititlerin Anadolu'da büyük bir uygarlık kurduğunu biliyoruz ve Hititlerin Batı'yla ilişkisini, yani sadece Anadolu'nun ortası değil, Batı Anadolu'yla da ilişkisi olduğunu yayınlarda, yani onların bırakmış olduğu yazılı belgelerden biliyorduk. Fakat kalıntıları yoktu. Batonya'da Hititlere ait izler de bulduk. Onlara ait çanak çömlekler, figürinler ve bazı ticari malzemeler bulduk. Bu da çok önemli. İstanbul'da ilk defa Hititlere ait izleri de bulmuş olduk. Bunu bulduğumuz zaman bayağı ses getirdi. Dünyada da çok ses getirdi. Zaten biz Batonya kazılarına ilk başladığımızda orada büyük bir antik kentin, büyük bir liman kentinin olduğu ortaya çıktığı zaman Amerikan Arkeoloji Enstitüsü de yılın en büyük, dünyadaki yılın en büyük keşifleri listesine bizi sokmuştu 2009 yılında. 2010 yılında da dünyada başka yerlerde de, pek çok yerde ilk 10 keşif arasına girdik.
Anladım hocam. Hocam peki bu yıl kazı çalışmalarında ortaya çıkan yeni yapılar veya buluntular hakkında neler paylaşabilirsiniz?
Evet, bu yılki buluntularımız çok ilginçti. Özellikle de Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğrencilerime çok teşekkür ediyorum. O kadar sıcak bir yaz geçirdik ki, bu sıcak yazda bölgede çok nemli. Hem sıcak hem nemle birlikte onlar kazdıkça bütün o kazı toprağı, tozu benim sevgili değerli öğrencilerimin bedenlerine yapıştı. O kadar zor şartlarda çalıştılar ama büyük bir imalathane bulduk. Bu imalathane çok ilginçti. Bir büyük bir aslan başı önce çıktı. Onun çıktığı an bana haber verdiler, hocam bir heykel çıkıyor diye. Hemen indim. Öğrencilerime dedim ki bu şeref benim. Ve o aslan başının ilk temizliğini ve ilk üzerini süpürme işlerini ben yaptım. Büyük bir aslan çok heyecanlandırdı bizi. Bu sefer dedik ki hani bu aslan başı geldi de bunun arkasında ne var? Arkasını kazalım. Büyük bir heyecanla ekip arkasını kazdı ve yukarıyı kazdı. Bir platform çıktı. Bu platform ne olabilir diye düşünürken hemen aslan başının altında da kazılara başladık. Bir havuz çıktı. Günlerce sürdü tabii, bu hemen bir günde değil. Çok güzel bir havuz. Burada şunu anladık. Burası bir imalathane, yani zeytinyağı ya da şarapların ezilerek aslanın başının ağzından aşağı havuza aktığı. Bu havuz aslında bir fermante havuzu. Yani şarap, üzüm suyu olsun, zeytin sıvı halde olsun. Orada bir bekliyor, fermante oluyor. Bir süre bekledikten sonra orada daha sonra küplere ya da amforalara alınarak, pitos diyoruz biz bunlara, büyük küpler. Orada dinleniyor. Sonrasında da amforalarla artık dağıtımı yapılır hale geliyor.
Peki hocam. Yeni bulgular İstanbul'un tarihine dair mevcut bilgileri nasıl etkiledi peki? Örneğin Bizans öncesine dair yeni kalıntılar var mı hocam?
Bizans öncesine dair kalıntılarımız hep vardı. Biz çünkü başlangıçtan itibaren işte günümüzden 12 bin yıl öncesine kadar orada bir yaşam izini bulmuştuk. Biraz evvel söylemeyi de unuttum. Hem Neolitik dönem var, hem Tunç Çağı'na ait dönemler var. Sonrasında da Antik Yunan dediğimiz Yunanistan'dan M.Ö. 7. 8. yüzyılda şeye gelen, Anadolu'ya gelen, Anadolu kıyılarına gelen bir takım kolonistler var. Bunlar koloniler kuruyorlar. İstanbul'un ilk başlangıcı da zaten bir Bizantiyon olarak kurulmuş bir kolonidir. Batonya'da o koloniye bağlı bir füle, yani bir ilçe, mahalle gibi geliştirilmiş. Bunlar bilinmiyordu. Batonya'nın avantajı şu: bugün İstanbul'un içerisinde bir kazı yaptığınızda çok sağlıklı bilgi alamıyorsunuz. Çünkü yaptığınız zaman yanında bir başka bina oluyor. Kazıyı devam ettiremiyorsunuz. Ama Batonya'da arazi açık, üzerinde henüz yapılaşma yok. Ve biz o yüzden rahatlıkla kazı yapıyoruz. Böylece kentin altındaki, yani şu andaki toprak altındaki yapıları çok daha iyi tespit edebiliyoruz. O yüzden de çıkan sonuçları çok daha sağlıklı değerlendirme şansımız var. Bu arada tabii ki İstanbul'un kent tarihine bilinen ya da bilinmeyen pek çok bilgi sağladık. Yani bilinen dediğim şöyle, örneğin İstanbul'da depremler olmuş. Tarihi depremlerin olduğunu biliyoruz. Ama bu depremler o dönemin antik yazarları tarafından kaydedilmiş, fakat ona ait izler yok. Biz Batonya'da deprem izlerini buluyoruz. Depremle birlikte bulduğumuz diğer malzemeler, örneğin bir sikke buluyoruz, yani para buluyoruz. O para o depremin olduğu tarihi bize gösteriyor. Yani tarihi kayıtlarda söz edilen ama arkeolojik olarak tespiti yapılmamış bir deprem izini bulabiliyoruz. Ya da örneğin Emevilerin İstanbul'u kuşattığını biliyoruz. Ama onu oraya ait hiçbir kanıt yok. Biz yine Batonya kazılarında Emevilere ait sikkeler ve o dönemde yapıların yanmış olduğunu görüyoruz. Yani Emevilerin saldırarak kenti yok ettiğini anlıyoruz ve sikkelerinden de onların orada olduğunu anlıyoruz. Böylece tarihi kayıtlarda bilinen ama arkeolojik olarak yapılmamış, kanıtlanmamış olayları da Batonya İstanbul'a armağan ediyor.
Anladım hocam. Hocam peki kazı alanında hem arkeolojik hem de çevresel açıdan dikkat edilmesi gereken çok hassas bir denge var. Bu dengeyi nasıl koruyorsunuz?
Kazı alanında bizim ekibimiz içerisinde sadece arkeologlar yok. Çevre bilimcileri, yer bilimcileri, botanikçiler, çok fazla hoca var. Onlarla beraber bölgenin çevresel korunması, yani ekolojik dengesini gözetiyoruz. Onun dışında ne sormuştunuz?
Hocam dengeyi nasıl koruduğunuzdan bahsetmiştik.
Yani bu çevresel dengeyi bu şekilde yine bilimsel şeylerle, raporlarla belgeleyip ona göre yine biz Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışıyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Geleceğe Miras Projesi kapsamında bu yıl bize çok destek verildi. Yaptığımız her çalışmayı onlarla paylaşarak ve onların bilgisi dahilinde yürütüyoruz. Gerektiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan bu konuda destekler alıyoruz.
Anladım hocam. Hocam peki definecilik, iklim koşulları ve kentsel yapılaşma gibi dış etkenler bu kazıyı nasıl etkiliyor?
Definecilik insanlığın en büyük ayıplarından bir tanesi. Çünkü binlerce yıl evvel geçmişte yaşamış insanların son kalan kalıntılarını yok ediyorlar. Maalesef definecilik büyük çapta son zamanlarda insanlarımızın hobisi haline gelmiş durumda. Öyle ki bir define, sahte bir define videosunu 24 bin, 25 bin hatta milyonların izlediğini görüyoruz. Ama bir bilim insanının yaptığı bir programı çok daha az kişi izliyor. Definecilik böylesine ilgi duyuyor. Ve bu definecilerin yaptığı işler aslında tabii ki yasal değil. O videolarda insanları özendirici ve kandırmaya dayalı videolar yapıyorlar. Bunlar da çok özendiriyor. Tabii devlet her yere yetişemez. Aslında vatandaşlık görevidir devlet malını korumak. Yani kültür varlığı devlet malıdır. Devlet malını korumak. Gerçekten vatanperver olan insanlar bunu yapmaz. Definecilik gerçekten çok giderek ülkemizde arttı. Bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda kaçakçılıkla mücadele dairesi var. Bunlar çok iyi çalışıyorlar. Emniyet güçleri, polisler ve jandarma da bu işlerle yakından ilgileniyor. Ama tabii ki bu bir kültür ve eğitim meselesi. Vatandaşlık görevi olarak yaptıklarının suç olduklarını bilmeleri gerekiyor. Aslında biliyorlar ama yine de maalesef önüne geçemediğimiz bir tutku diyebiliriz.
Anladım hocam. Hocam peki Batonya İstanbul'un hem yanı başında ama pek çok kişi hala varlığından habersiz. Bu konuda halkın ve öğrencilerin bilinçlenmesi adına neler yapıyorsunuz?
Şöyle aslında çok sık radyo programları olsun, televizyon programları olsun, haberlerde çok çıkıyoruz. Ve bölgedeki halkla eğitim çalışmaları yapıyoruz. Kış aylarında bizim kazımızda görev yapan hocalarımız olsun, genç asistanlarımız olsun, bölgedeki okullarla sürekli iletişim içerisindeler. Orada konferanslar veriyorlar. Sosyal medyalarımızda da paylaşıyoruz. Başka yapabileceğimiz ne olabilir bilemiyorum. Yani basın ve medya yoluyla tanıtabiliriz. Gerçi çok yeni bir kazı sayılır. Yani ülkemizde bir 15 yıl boyunca yürütülen bir kazı çok yeni bir kazıdır. Bilinen kazıların çoğu çok daha eskiden başlamış. Mesela Efes'tir, Bergama'dır, Göbeklitepe'dir. Göbeklitepe 1990'larda başladı. Ve ancak son 5-6 yılda kendisini tanıttı. Bizim de herhalde bir müddet sonra daha da çok tanınırlığımız gerçekleşecektir.
Tamamdır hocam. Peki hocam, bölgenin kültürel turizme kazandırılması söz konusu mu? Ya da söz konusu olduğunda sizce nelere dikkat edilmeli?
Şöyle, İstanbul'da bir ören yeri yok. Birçok kentin ören yeri var. İstanbul'un ilk ören yeri projesi olarak biz Batonia'nın ele alınmasına başladık. Tabii ören yeri olabilmesi için öncelikle yapıların büyük bir çoğunun ortaya çıkarılması, restorasyonun gerçekleşmesi, ayağa kaldırılması gerekiyor. Bunlar için gerekli adımları atıyoruz. Burada tabii maddi destek çok önemli. Ben bu arada Mercedes Türk AŞ'ye çok teşekkür ederim. Mercedes-Benz Türk AŞ bize 4 yıldır büyük bir destek sağlıyor. Ve onların sayesinde biz 2,5 ay kadar bir çalışmayı, yaklaşık 100 kişilik bir çalışmayı gerçekleştirdik. Hani daha çok bütçe olsa, daha fazla uzun yıl aylarda çalışabilirsek daha fazla ayağa kalkabilir ve ören yeri projesi de daha hızla hayata geçebilir diye düşünüyorum. Onun dışında tabii ki ören yeri olduğu zaman bir kentin ziyaret noktası olarak resmileşecek. Şu anda bile Batonia'yı ziyaret etmek isteyen çok fazla gruplar var. Hani siz Türkiye'de bilinmiyor diyorsunuz ama yurt dışında çok tanınmış durumda. Güney Afrika'dan bile bizi gelip ziyaret etmek isteyenler oldu. Onları hep kabul ediyoruz. Yurt dışından özellikle bilim heyetleri ve arkeolojiye ya da çok ilgili kişiler geliyorlar, onlar bizimle iletişim kuruyorlar ve onları gezdiriyoruz. Ama resmi olarak böyle bir ören yeri projesi olduğunda, ziyarete açık olduğunda onların çevre düzenlemesi yapılır ve çok daha rahat İstanbul'a yeni bir turizm rotası olarak Batonia katkı sunmaya devam eder.
Anladım hocam. Hocam, peki biraz önce bahsettiğiniz Mercedes destekçimiz diye başka destekçileriniz var mı bu kazıda size yardımcı olan?
Bu kazıda ilk sorduğunuz, teşekkür ederim. Tabii ki üniversitemiz, Kocaeli Üniversitemiz. Sayın Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Rektör yardımcımıza çok teşekkür ediyorum. Onun dışında Avcılar Belediyesi bize destek veriyor. Bir de Marport firması kazı ekibine yiyecek sağlıyor. Çok güzel, bize günde iki öğün sağlıklı yemekler gönderiyor. Ayrıca Batonia'yı Destekleme Derneği, bir derneğimiz var. O dernekte yine aynı yardımlarda bulunuyorlar. Ama maddi yardım olarak en büyük desteği hem Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan hem de Mercedes-Benz Türk AŞ'den alıyoruz. Hepsine çok çok teşekkür ediyorum.
Anladım hocam. Hocam, peki Batonia'nın bir arkeolojik miras alanı olarak gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için sizce en önemli adım nedir?
Tabii ki en önemli adım kazıların devam etmesi, geleceğini sağlayabilmek için uzun süreli devam etmesi. Biz 2,5 ay çalışabiliyoruz. Tabii yaz aylarında çalışıyoruz. Eğitimimiz biter bitmez. Ancak Kültür ve Turizm Bakanlığı 12 ay çalışmamız için bize izin veriyor. Bütçemiz uygun olursa biz 12 ay çalışabiliriz. Dönüşümlü olarak işte kazı başkanlığını ben vekil olarak yardımcılarıma bırakarak bu çalışmayı orada 12 ay sürdürdüğümüzde kazının geleceği daima daha iyi olacaktır.
Hocam son olarak önümüzdeki kazı sezonu için yeni hedefleriniz veya araştırma odaklarınız neler olacak?
Yeni hedeflerimiz jeofizik çalışmalar yapmıştık. Biz yine Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden Şerif Barış Hoca'nın başkanlığında yapmış olduğumuz jeofizik çalışmalarda bazı noktalarda yer altında büyük yapı kalıntılarının olduğunu bize bildirmişlerdi. Bütçemiz el verirse bu yeni yapı kalıntıları üzerine de çalışacağız. Geçmişte yine bize verdikleri bir bilgi doğrultusunda birkaç sene evvel kazmaya başladığımız bir yer bir gümrük binası olarak karşımıza çıkmıştı. İnşallah bu yeni bize gösterilen yerlerde de daha ilginç şeyler buluruz. Gümrük binası şöyle önemli. Batonya'nın bir antik liman kenti olduğunu kanıtlıyor. Çünkü limanlarda ne gerekir? Ticaret yapılırken kayıtların da olması gerekir. Bir ticari ofisin olması gerekir. Ve giriş çıkışın belgelendiği birimler olması gerekir. Biz böyle bir binayı birkaç sene evvel bulmuştuk. Şimdi başka binalarımızın da olması gerekiyor. Mesela hamamların olması lazım. Çünkü büyük bir sarnıcımız var. Bir Roma hamamının olması gerekiyor. Belki bir tiyatro olması gerekiyor. Biz şimdilik önemli büyük yapılar bulduk ama bu yapılardan bir tanesi sarnıç, bir tanesi büyük bir martiryon, bir tanesi hastane binası, sivil binalar bulduk. Ama pek çok yapı var. Yani arazinin büyük bir bölümü, toprak altındaki büyük bir bölümde bizi bekleyen çok fazla yapının ve sürprizin olduğunu tahmin ediyorum.
Anladım hocam. Hocam programımıza katıldığınız ve bizimle bu değerli bilgileri paylaştığınız için teşekkür ederiz. Son sözleriniz için mikrofonu tekrardan size bırakalım.
Çok teşekkür ederim. Hepinize başarılar diliyorum. Çok güzel bir program yürütüyorsunuz. Tebrikler.
Teşekkürler hocam. İzninizle programı kapatıyorum. Bugün Kocaeli Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden Profesör Doktor Şengül Aydıngül hocamız ile birlikteydik. Hocamıza tekrardan teşekkürlerimizi iletiyoruz.
Güne bakış sona erdi.